Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.
Merhabalar, Sağlıklı Gülümse'ye hepiniz hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimize sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Tıp ve diş hekimliği alanında sağlıkla ilgili merak ettiğiniz konuları alanında uzman konuklarla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün diyabetik ayağı konuşacağız. Biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de diyabet hastalığı en çok görülen hastalıkların başında geliyor. Yavaş ve sinsi ilerleyen bir hastalık ve uzun dönem pek çok organda pek çok komplikasyona sebep olabiliyor. Bu komplikasyonlardan bir tanesi de diyabetik ayak dediğimiz, her 100 hastanın yaklaşık 20'sinde görülen bir komplikasyon. Bu amaçla konuyu ayrıntılı olarak konuşabilmek için alanında uzman çok değerli bir ismi çağırdık, sağ olsun geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Hakan Zor aramızda. Hakan Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum Zeynep Hocam, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz.
Sağ olun, sizi gördük, daha iyi olduk.
Sağ olun.
Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle zaman ayırdığınız için. Diyabetik ayakla ilgili çok çalıştığınızı biliyoruz ama öncelikle izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız hocam?
Tabii. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doçent doktor olarak, öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. Gazi ihtisaslıyım. Tıp fakültesini Gazi Üniversitesi'nde bitirdim. İhtisasımı da burada yaptım. Daha sonra bir mecburi hizmet macerasından sonra tekrar üniversite bünyesine döndüm. 2012 yılından beri de Gazi Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Özellikle damar cerrahisiyle uğraşıyorum. Tabii ki açık kalp ameliyatları falan da yapıyoruz ama kendimi bu konuda daha fazla geliştirdim diyebilirim. Özellikle de diyabetik hastalarda daha sık görülen dizaltı damar hastalıklarıyla uğraşıyorum.
Evet. Hocam şimdi diyabetik ayak nedir? Önce onunla başlamak istiyorum. Aslında Türkiye'de bundan muzdarip çok hasta var, biliyoruz. Dünyada da var.
Evet.
Tedavisi de zor diyebiliyoruz. Ama öncelikle şundan başlayalım. Diyabetik ayak nedir ve nasıl oluşur?
Diyabetik ayak, diyabetik hastaların ayaklarında oluşan yaralardır. Aslında bunlar çok ufak yaralar şeklinde başlar. Ya da ne bileyim tırnak keserken mesela etin kesilmesiyle başlar. Ayakkabının içinde herhangi bir unutulmuş ya da orada kalmış bir taş parçası, bir çivi parçası şeklinde bununla oluşan yaralar İlerleyerek çok katastrofik, yani ayağın kaybına, bacağın kaybına, bir uzvun kaybına sebep olan şeylerdir. Genellikle 2 haftadan daha uzun süre açık kalan yaraları diyabetik ayak yarası olarak nitelendiriyoruz. Neden oluşuyor? 3 sebebi var aslında. Daha doğrusu nöropatik ülserler, yani şeker hastalığı bu hastaların sinir yapısını da bozduğu için nöropati dediğimiz...
Evet.
Bu hastalarda bir his kaybı var. Normalde siz ayakkabının içindeki bir çakıl, bir taş, bir cam parçasını hissedersiniz. Ama bu hastalar bunu hissetmediği için ciltlerinde ufak tefek yaralanmalar oluyor. 2, iskemi. Yani şekerin sebep olmuş olduğu damar tıkanıklığı sebebiyle ayaktaki beslenme bozukluğu. Ve bu ikisinin birleştiği nöroiskemik hasta grubu var. Ama tabii ki hastalardaki bu otonom nöropati dediğimiz cildin nemlenmesini, beslenmesini bozan problemlerden dolayı hastaların açılan yaraları maalesef kronikleşiyor ve kapanmıyor. Genellikle bu sebeplerle oluşuyor diyabetik ayak yaraları.
Evet. Yani hasta hissetmediği için uzun süre sürekli travmaya maruz kalıyor ayak.
Aynen. Bir kere kalsa bile iyileşme mekanizmaları bozuk olduğu için bu şekilde ilerliyor. Ben hastalarıma bunu biz hep Latince literatür diliyle
evet.
Anlatıyoruz, konuşuyoruz ama hep şu şekilde anlatıyorum. Yara bizim bir fidemiz, domates fidesi. Bunu götürüp bir tarlaya dikiyoruz. Bu tarlada fidenin yetişmesi için ne lazım? Su vermeniz lazım. Yarayı da bunun gibi görürseniz bunun iyileşmesi için öncelikle buraya kan gitmesi lazım. Zaten diyabetik ayak yaralarının %50'si nöropatiktir. Yani sinirsel problemlere bağlı olarak gelişir. %25-30 kadarı nöroiskemiktir. Hem nöropati hem iskemi %25-30 da izole iskemiktir. Bu ne demek? Yani yaraların zaten yarısında bir beslenme problemi var diyabetik
evet.
Ayaklarda. Onun için biz de bu işin içerisindeyiz.
Peki İzleyicilerimize şu tuhaf gelebilir. Siz kalp ve damar cerrahısınız.
Evet.
Ama diyabetik ayak neden kalp damar cerrahı ilgileniyor diye.
Evet. Son yıllarda kalp damar cerrahlarının ilgi alanı aslında son yıllarda demeyeyim. Daha önceden de bizim alanımızdaydı. Ama bir takım eksikliklerden dolayı yapılamıyordu. Daha çok ortopedi ve genel cerrahi ya da yara bakımcılar bu işlerle uğraşıyordu. Ama biraz önce söylediğim gibi yani bu hastaların yaklaşık %50'sinde, yarısında bir iskemi var, bir beslenme problemi var. Şimdi normalde damar hastalıkları, sigara, hipertansiyon gibi şeylerin tetiklediği ya da kolesterol bunun tetiklediği, ateroskleroza bağlı olan periferik damar hastalıkları daha çok karındaki damarları, aortoilyak dediğimiz kasık bölgesi ya da kasıktan dize kadar olan damarları tutuyor. Ama şeker hastalarının damar problemleri biraz farklı. Bu hastalarda genellikle dizin altında damar tutulumu oluyor. Dizin altındaki damar yapıları da yukarıdaki damarlara göre daha ince olduğu için aslında diyabetik ayak hasta grubu biraz ilgilenilmemiş, biraz dışlanmış bir hasta grubu. Nereye gideceklerini bilmiyorlar.
Evet.
Sürekli yönlendiriliyorlar. İşte yarınıza plastik cerrahi bakacak, yarınıza ortopedi bakacak, yarınıza genel cerrahi bakacak.
Çoğu hasta bilmiyordu kalp damar cerrahına geleceğini.
Aynen. Zaten bize de son aşamada geliyor genellikle hastalar. Nasıl geliyor? Parmağında bir nekroz oluşuyor, gangren oluşuyor. İşte bu bir şekilde bir yerde alınıyor. Ama biraz önce söylediğim gibi siz fideyi büyütmek istiyorsanız tarlaya suyu vermek zorundasınız. Kan gitmeyen bir yerde yaptığınız amputasyonun sonucu maalesef nekrozun ilerlemesi. Dolayısıyla parmaktan başlayarak transmetatarsal, Lisfranc, Chopard diye yukarıya doğru diz altı, diz üstü hatta bazen kasık amputasyonlarına kadar gidebiliyor maalesef.
Çok sıkıntılı bir komplikasyon.
Evet.
Şimdi hasta bunu nasıl anlıyor? Yani diye bir şeker hastasıysa mutlaka size gözükmesi gerekiyor mu?
Şimdi her şeker hastasının tabii belli aralıklarla yani sistemik bir muayeneden geçmesi lazım. Aslında şeker hastaları bize gelene kadar bir sürü bölüm geziyorlar.
Evet.
Yani endokrinolojiye gidiyorlar. Başka problemleri sebebiyle genel cerrahiye. Normalde yapılması gereken şey bir sistemik muayene. Bu sistemik muayenenin bize zaten hani tıp fakültesinde derslerde öğretiliyor. Muayene sistemik olması gerekmektedir. Yani bu hastalarda yapılacak çok basit. Hatta hastalar kendileri bile yani evde kontrollerini yapabilirler. Belli aralıklarla ayak nabızlarının kontrolü gerekir. Ben bile akşam boş kaldığım zaman
öyle
mesela
mi?
Tabii ki kendi nabzımı kontrol
evet.
ediyorum. Çünkü gün içerisinde o kadar çok alışmışım ki artık nabız
evet.
bakmaya. Akşam kendi nabzımı
yani
bile kontrol ediyorum.
Nabzına baktığında şey mi olması lazım? Yani atışının, kan akışının hissetmesi mi
gerekiyor? Ya el bileğinden mesela bakıyorsunuz,
evet.
radyal nabzınıza bakıyorsunuz. Akşam da işte belli yerleri var ayakta bunların bakılacağı. Biz bunlara bakıyoruz. Zaten burada bir zayıflama ya da nabızda bir kaybolma fark ettiğimiz zaman ki hasta da şeker hastasıysa mutlaka bunun ileri tetkiklerle ve ayakta yarası varsa ileri tetkiklerle görüntülemesinin
evet.
yapılması gerekiyor.
Doppler falan mı çekiyorsunuz tetkikinde? Nasıl?
Evet, Doppler non-invaziv yani girişimsel bir yöntem değil. Daha kolaylıkla tespitini yapabiliyor ama bizim için yani özellikle tedavi edeceğimiz hastalarda mutlaka ve mutlaka şeyi görmek istiyoruz. Ameliyat edeceksek DSA, Digital Subtraction Angiography dediğimiz yani hastanın atar damarına bir boya verip bütün damar ağını görmek istiyoruz. Çünkü nerede tıkanıyor, nerede tekrar açılıyor, bizim bypass yapabileceğimiz yer neresi?
Evet.
Bunları görmemiz gerekiyor.
Şimdi ben şöyle bir bilgi okudum tabii siz geleceğiniz için. Dünya Diyabet Örgütü diyor ki 2045 yılında 650 bin milyona yakın kişi diyabet olacak diyor yani. Hani,
evet.
Ve bu hastaların yaklaşık 5'te birinde de diyabetik ayak görülebiliyormuş.
Şimdi,
30 saniyede bir dünyada diyabetik ayak nedeniyle ayaklar kesiliyor diye
uzuv
bir bilgi yok. Uzuv kaybı
evet.
gerçekleşiyormuş. Aslında çok ciddi bir problem.
Kesinlikle.
Yani, ve tedavisini nasıl yapıyorsunuz hocam?
Benim şu an hani bildiğim kadarıyla dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon civarında diyabet hastası var. Bunun 2030-35'li yıllarda 450 milyona işte dediğiniz gibi 2045'li yıllarda 675 milyon civarında yani önümüzdeki 10-20 sene içerisinde bu ikiye katlanacak. Her diyabet hastası diyabetik ayak oluyor mu? Hayır. Yaklaşık bu hastaların %15 ila 25'inde ortalama %20'sinde diyabetik ayak gelişiyor. Ama diyabetik ayak neden önemli? Diyabetik ayak gelişen hastaların da yaklaşık %20'sinde maalesef uzuv kaybı gerçekleşiyor.
Beşte bir yani 5 hastadan biri
aynen,
kaybediyor.
Aynen. Diyabetik ayak olan 5 hastadan biri uzvunu maalesef kaybediyor. Her 30 saniyede bir diyabetik ayak sebebiyle bir uzuv kaybediliyor. Diyabet zaten hani çok bela bir hastalık.
Evet. Yavaş çünkü, ve sinsi ilerliyor.
Aynen. Bütün her 15 saniyede bir kişi diyabet sebebiyle kalp krizi geçiriyor. Erişkin körlüğünün en sık nedeni, travmalardan sonra uzuv kayıplarının en sık nedeni, böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor. Yani vücudun tüm sistemini etkiliyor. Peki niye önemli? Yani uzuv kaybı neden önemli diyelim? Hani bunun sonucunda biz tabii ki ayakları, uzuvları kurtarmaya çalışıyoruz ama diyabetik ayak hastalarında amputasyondan sonra 3 yıllık yaşam oranı %50, 5 yıllık yaşam oranı %30. Bu genel olarak kanserlere baktığınız zaman ortalama işte 5 yıllık yaşam oranı %50'lerdedir.
Kanserden bile düşük.
Aynen. Diyabetik ayak hastalarında majör bir amputasyon yani diz altı ya da diz üstü kasık dezartikülasyonu yapılmışsa 5 yıllık yaşam oranları maalesef %30'lara düşüyor. Aslında biz hastaların sadece ayaklarını tedavi etmiyoruz. Yaşam süresini ve kalitelerini de uzatmaya çalışıyoruz. Diyabetik ayak nasıl tedavi edilir dediniz. Diyabetik ayağın aslında bir algoritması vardı daha önce ama biz hiçbir zaman bunu kabul etmedik. Çünkü belli başlı şeyler var. Mesela diyabetik ayağın tedavisinde offloading dediğimiz basının kaldırılması. Ondan sonra yaranın nemli tutulması. Eğer enfeksiyon varsa ki hastaların yaklaşık %50 ila 75'i enfekte bir şekilde geliyor. Ve bunlar çok fazla hastane gezdiği için maalesef ilerlemiş evet. Ve dirençli mikroorganizmalarla enfekte bir şekilde geliyorlar. İşte antimikrobiyal tedavinin düzenlenmesi lazım. Hepsinden önce bu hastanın mutlaka ayağının o bölgesinin kanlanıp kanlanmadığının tespit edilmesi ve bir problem varsa bu girişimsel yöntemle olabilir. Balon yapılabilir, PTA yapılabilir ya da cerrahi olarak revaskülerizasyon dediğimiz o ayağın yeniden kanlandırılma işleminin yapılması gerekir. Bunları ortaya koyduktan sonra gerekli şeyleri yaparak hastaların ayaklarını tedavi ediyoruz.
Peki hiperbarik oksijen tedavisinin diyabetik ayak tedavisindeki rolü nedir? Başarılı buluyor musunuz mesela bu tedaviyi?
Doğru endikasyonlu hastalarda evet tabii ki yani hiperbarik oksijen tedavisinin mutlaka faydası vardır ama halk arasında yanlış bilinen bir şey söyleyeyim. Aslında hiperbarik oksijen tedavisi bir yardımcı tedavi yöntemidir. Evet. Diyabetik ayağın asıl tedavisi dediğim gibi revaskülerizasyonla tanının konulması artı kanlanmanın sağlanmasıyla başlar. Mesela hastanın kemik yapısı bozuksa ve hasta bunun üzerine basmaya devam ediyorsa siz ne yaparsanız yapın. Bu kemik yapısındaki ortopedik problemi düzeltmediğiniz sürece yarayı maalesef iyileştiremiyorsunuz. Bu hastalarda sık gördüğümüz şarko ayak denilen şeyler. Mesela bu hastalarda ayak kayıplarımız daha fazla. Bunun için gerekli cerrahiler yapıldıktan sonra yaranın kapatılması aşamasına geçilebilir. Ama siz iyi beslenmeyen, iyi kanlanmayan bir ayakta ne kadar hiperbarik oksijen tedavisi verirseniz verin. Maalesef başarılı olamıyorsunuz. Ki benim tedavi ettiğim hastaların çoğunda daha önceden zaten hiperbarik oksijen tedavisi, bize başvuranların hiperbarik oksijen tedavisi almış oluyorlar. Tabii ki faydası oluyor, yaranın küçülmesini sağlıyor ama
biraz da hiperbarik, kanlanmıyorsa orası.
Aynen öyle. Yani kan gitmiyorsa bir küçülme sağlanıyor ama yara maalesef tekrar açılıyor. Ben aslında hani görüntüleri yayınlayacaktım ama görüntüler hani içerik olarak çok yayına uygun olmadığı için onları gösteremedim. Aslında tedavi ettiğimiz hastaların o yaralarında da mesela hiperbarik oksijen tedavisi denenmiş. Sonraki halleri biz bypass'ımızı yapıp işte kanlandırdıktan sonra yaptığımız yara bakım tedavileriyle onları aslında görsel olarak daha faydalı olurdu ama.
Başka güncel tedaviler var mı? Bir de pahalı bir tedavi mi? Yani uzun, zor tabii ve pahalı ki, bir tedavi tabii mi? Ki. Mesela güncel neler var şu anda bu alanda uyguladığınız, başarılı oldu dediğiniz? Membran uygulamaları falan var galiba, plazenta uygulamaları.
Şimdi PRP uygulanabiliyor, evet. Kök hücre uygulamaları denenmiş, deneniyor, hala yapılıyor. Yeni ilaçlar var, epidermal büyüme faktörleri, bunların krem ve işte intralezyonel injectable formları var. Şimdi kritik bacak iskemisi ve burger hastalarında ve yaraları olanlarda yeni bir ilaç Türkiye'ye girmek üzere. Tabii ki şeyler var yani, yeni yöntemler var. Bunların yanında mesela vacuum assisted closure dediğimiz negatif basınçlı kapama yöntemleri, biz bunları kullanıyoruz. Aslında bunlar yeni yöntemler değil, önceden de uygulanan şeylerdi. Ama yeni olarak ne var derseniz, dediğim gibi yani piyasaya son zamanlarda giren bir takım ilaçlar var. Ama hep şunu söylüyorum. Halk arasında bilinen ya da aslında bizim meslektaşlarımız arasında da şöyle bir şey var. Biz probleme odaklı değil de çözüme odaklı düşünüyoruz. Yani biraz önce söyledim, nabız muayenesinin mutlaka yapılması lazım. Burada bir kanlanma problemi varsa bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Gangrene gitmiş bir parmağı kestiğiniz zaman biraz önce söylediğim gibi yukarıya doğru yavaş yavaş amputasyon seviyesi çıkarak gidiyor. Evet. Çünkü siz beslenmeyen bir dokuyu, parmağı buradan aldık da buraya bir dikiş attığınız zaman zaten beslenmesi bozuk olan bir yerin...
Dikiş atıyorsunuz, aynen, tekrar oraya kanlanmasını...
Gerginliğini artırdığınız zaman, evet, kanlanmayı bozmuş, evet, oluyorsunuz. Evet. Maalesef hastalar bu şekilde geliyor. Daha başında yakalanmış olsalar, doğru, belki bir parmak amputasyonuyla ya bazen... Amputasyona bile gerek kalmadan kurtarılabilecek hastalar maalesef dizaltı amputasyona kadar gidebiliyor.
Yani süre de önemli burada.
Kesinlikle.
Erken teşhis çok önemli değil mi?
Kesinlikle, tabii ki. Yani nasıl ki meme kanserinde bugün erken teşhis çok önemli. Kanserlerde, sadece meme kanseri demeyeyim, bütün kanserlerde, evet, erken teşhis nasıl önemliyse, bunun için de hani... Belirtiler nedir dediniz? Bu hastalarda sinir problemi olduğu için nöropatik şeyler, bir periferik arter hastası gibi yürüdüğü zaman bacağında ağrı hissetmiyor. Ayağına çivi battığı, evet, zaman, taş kestiği zaman ya da ne bileyim bir sobada yaktığı zaman bunu hissetmiyor.
Hissetmiyor, evet.
Ayakkabı vurduğu zaman hissetmiyor. Genellikle bir yara açılıyor, aman bir şey olmaz deniliyor. Üstüne bir batikon sürülüp pansuman yapılıyor. Bu sefer orası iyileşmediği, kanlanmadığı için patlıyor, nekroza gidiyor, enfekte oluyor. Hastalar genellikle bize son safhada geliyor. Ya da daha önce tedavi almış ama işte amputasyonu yapılmış, parmak kesilmiş. Ayak artık yukarıya doğru gitmeye başladığı zaman, ya acaba siz bir de kalp damar cerrahı mı görse diye yönlendirildiğinde hastalar bize geliyor. Halbuki biz bu aşamaların başında görmüş, saptamış olsak, dediğim gibi uygun tedavi yöntemiyle bu uzuvların kurtulması mümkün.
Şey de yapıyorsunuz değil mi? Hastanın kan şeker seviyesini de mutlaka normal seviyeye indirmeye çalışıyorsunuz.
Tabii ki.
İlk başta yapılması gereken şeylerden
birinci kural bu. Birinci kural bu. Yani hani hep söylüyoruz ya, bir işe başlarken besmeleyle başlamak, evet, lazım diye. Bu işin birinci besmelesi de bu. Yani metabolik kontrol. Benim hastalarım var. Mesela 8 sene, 10 sene önce ameliyat ettiğim hastalar hala kendi ayaklarının üzerinde geliyorlar. Ama bazen şey de var. Hasta geliyor 2 sene sonra, hocam benim damar tıkanmış. Güzel, şekerin nasıl gidiyor? Allah'a şükür 400'ün altına inmiyor diyor. Yani bu tür hastalarımız da var maalesef. Mutlaka ve mutlaka metabolik kontrol,
tabii,
çok önemli.
Beslenme alışkanlığının falan düzenlenmesi.
Kesinlikle.
Biraz düşünce hastalarda şunu da görüyorum. İlaçlarını bırakmalar, kontrollerini aksatmalar ve tekrar şeker seviyesinin çıkması.
Şimdi bir de araya pandemi girdi.
Evet, evet.
Şimdi uzun süre hastalarımızdan uzak kaldık, haklı olarak hastane, çünkü bizim de görev yaptığımız yer bir dönem pandemi hastanesi,
evet,
olarak,
evet,
görev yaptı. Bu hastalar zaten kronik hastalığı olan, kalp hastalığı olan, beyin damar tıkanıklığı olan, KOAH'ı olan, böbrek yetmezliği olan hastalar, şeker hastası grubu, haklı olarak yani hastaneye gelmekten çekindiler. Ama bu süreçte dediğim gibi yani hastaların da bizim de kayıplarımız çok oldu,
çok
maalesef.
Oldu. Hakan Hocam, süremiz bitti ama çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok önemli bir konuydu. Çok fazla bilinmeyen bir konu aslında. Çok,
evet,
değerli bilgilerinizle bence çok güzel aydınlattık insanları. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
Ediyorum.
İyi ki geldiniz.
Çok sağ olun.
Evet, bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Diyabetik ayağı konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Eğer konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bize sosyal medya hesaplarımızdan yazın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.
Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.